Efendim hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Bugün konumuz Yahudilik üzerine. Yahudilik nedir, ne değildir? Bunu anlatacağım ama konuşmanın ilerleyen safhalarında bazı kavramları kullanacağımız için o kavramlarla ilgili de kısa bir giriş yapmam icap edecek. Öncelikli olarak Yahudileri ifade ederken kullanılan kelimeler neler? Tanımlayıcı kelimelerimiz neler? Bunlar üzerine duralım. Yahudilerle ilgili kullanılan ilk kelime İbrani kelimesidir. Bu kelimenin Hazreti İbrahim'in büyük atası Eber'e nispetle geldiği söylenir. Yahut nehrin öbür tarafından gelen manasında bir İbranice manası olduğu söylenir. Herhalde bu ikincisi daha doğru olabilir. Dolayısıyla İbrani bir bakıma Irak havalisinden Filistin bölgesine göç edenler anlamına geliyor. Yani bir bakıma göçmen demek oluyor. Yahudileri tanımlamak için bir hani ne geliyor aklımıza dediğimizde belki bazı şeyler hemen söyleyebilirsiniz. Mesela işte ticaret geliyor diyebilirsiniz, para geliyor diyebilirsiniz, tefecilik geliyor diyebilirsiniz. Fakat bana sorarsanız acizane Yahudileri tanımlayan en iyi kelime nedir? Göç derim. Yani göçmenlikleri derim. Başlangıcından belki günümüze kadar sürekli göç etmek zorunda kalmaları, sürgüne maruz kalmaları, onları da bir göç olarak değerlendirirsek. O yüzden Yahudiler kendi tarihlerini Hazreti İbrahim'le başlatırlar. Hazreti İbrahim'in de Irak'ta doğmuş olduğu ve buraya göç ettiğinden söz edilir. O yüzden İbrani kelimesi göç eden, nehrin öbür tarafından gelen, ebir, öbür, bu şey kodlamak açısından zihnimizde dursun diye söyleyeceğim. İkinci kavram tabii Yahudilik deyince İsrail. Bu kavram Hazreti Yakub'a nispet edilen bir sıfat. Kelime manası Tanrı ile güreşen demektir. Bizim Müslüman muhafazakar camia ve eski geleneksel yazarlarımız bu kelimenin kökeniyle ilgili Tevrat cümlelerini okuduklarında adeta evraka demişler. Yani işte bulduk. Yani Tevrat nasıl tahrif edilmiş, nasıl bozulmuş ona en güzel örnek. İşte Yakub'un bir misafiri geliyor geceleyin. Yiyorlar, içiyorlar, sonra güreşiyorlar, birbirlerini yenemiyorlar. En sonunda Yakup'tan müsaade istiyor misafiri, olmaz diyor. Bana bir onurlandırıcı bir şey söylemen lazım. Tamam diyor, senin adın bundan sonra İsrail, sen Tanrı ile güreştin. Şimdi bizimkiler de diyor ki, şey olarak, argümantasyon olarak, işte nasıl bir Tanrı insan biçimine girebilir, insanla güreşebilir ve insanı yenemez. Bu nasıl bir Tanrı anlayışıdır? Ve sizin kitabınız nasıl böyle bir anlayışı içeriyor? Bu Tanrı anlayışına uymaz, bu Tanrı kelamı olamaz. Sonuç, bütün bu öncüllerden sonra Tevrat muharreftir. Aslında bu birazcık hani Tevrat'ın tarif edildiğine ilişkin başka pek çok delil getirilebilir ama bu delil Yahudilerin en kolay savabilecekleri bir delil. Yani hafif bir delil, zayıf bir delil. Neden? Çünkü Tevrat'ın ilerleyen sayfalarında gelen varlığın bir melek olduğu açıklanıyor. Peki melek neden Tanrı olarak isimlendirilmiş? Bu da Tevrat'ın bir üslubu. Yani melek oraya gökyüzünden bakmış, ya Yakup da pek güzel çay demledi, yanında da işte çerezleri var, gidelim şununla iki muhabbet edelim diye gelmiyor. Yani o oraya bir görevle geliyor. Tanrı onu gönderiyor. Dolayısıyla meleği siz kabul ettiğinizde aslında kabul ettiğiniz varlık melek değil, Tanrı oluyor. Meleğin söylediğini reddettiğinizde reddettiğiniz varlık aslında melek olmuyor, Tanrı oluyor. Bunun gibi Tevrat kendi edebi üslubu açısından meleği görmenin Tanrı'yı görmek olduğunu kabul etmiş. Benzer şekilde melekle güreşmek de Tanrı ile güreşmek olarak isimlendirilmiş. Yani bu edebi bir tarzdır, üsluptur. Bu üsluba, yani bir tarza dışarıdan bakan bir insanın diyebileceği de bir şey yok. Tamam, o öyle. Yani bunu böyle algılamış diyeceksiniz. Ama bu onun tahrif edilmiş olduğunu asla göstermez. Yani bu, ama sıklıkla, yani bin yıldır Müslümanların Tevrat muharref mi? Evet, deliliniz ne? İşte hemen birinci sırada belki verdikleri delil budur. Ama en kolay savunulacak delil de budur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de Beni İsrail, İsrailoğulları ismi geçer. Hazreti Yakup'un sıfatı. Hazreti İbrahim, bir oğlu İsmail, diğer oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup, Yakup'un sıfatı İsrail. Onun soyundan gelenlere İsrailoğulları. Hazreti İbrahim'in diğer oğlu Hazreti İsmail, onun soyundan gelenlere de biz İsmailoğulları demiş oluyoruz. Dolayısıyla Hazreti İbrahim ortak ata İsrailoğullarının ve İsmailoğullarının şeklinde. İbranileri ifade ederken kullanılacak bir diğer kelime, bugün daha çok kullandığımız kelime, Yahudi kelimesi. Bu kelime de efendim Hazreti Süleyman'dan sonra Yahudilerin Filistin bölgesine kurdukları devletler, adeta bir imparatorluk haline gelmiş olan devlet ikiye bölündü. İsrail Krallığı ve Yahuda Krallığı diye. İsrail Krallığı bu bölünmeden 150 yıl sonra yıkıldı. Geriye tek bir İbrani devleti kaldı, Yahuda. Ve o devletin müntesiplerine de Yahudi denmeye başlandı. Yani bu milattan önce 700'lü yıllardan itibaren tedavülde olan bir kelime diyebiliriz. Yahuda kabilesi, Yahuda devleti, Yahuda kabilesinin etkin olduğu bir devlet. Yahuda kim? Yahuda da Yakup'un 12 evladından birisi. Her bir evladı, Hazreti Yakup'un her bir evladı, 12 oğlu, bir kabilenin lideri olacak. Dolayısıyla Yahudiler 12 kabile, 12 kabilenin lideri Hazreti Yakup'un 12 oğlu. Bu anlamda bütün hepsinin ata babası Hazreti Yakup olmuş oluyor, İsrailoğulları dediğimiz zaman. Kur'an-ı Kerim'de de Yahudi kelimesi Yahud ya da Hud olarak geçer. Hani yeri gelmişken söyleyelim, bizim Kur'an müfessirlerimiz de Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kelimeleri, Yahudilerle ilgili kelimeleri, Hristiyanlarla ilgili kelimeleri genelde Arapça bir kökene dayandırma ihtiyacı hissetmişler. Yani Kur'an-ı Kerim'deki her kelimenin Arapça olduğu, Arabi olduğunu düşünmüşler. Belki biraz bu Arap milliyetçiliğinden, belki o dönemin hakim yaklaşımından kaynaklanıyor. İşte İsrail kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Beni İsrail. İsrail ne demek? İsra suresi var ya, hani Kur'an-ı Kerim'de Sübhanellezî esrâ bi'abdihî leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezî bârakna havlehu diye başlayan. Orada İsra gece yolculuğu demektir. İsrail de işte gece yolculuğu yapan halk demektir demişler. İsrailoğulları Hazreti Musa'nın önderliğinde çölde 40 yıl dolaştılar. O zaman gece yolculuğu yaptılar gibi bir takım açıklamalar getirmişler. Yahud ya da Hud kelimesine de benzer şekilde Hade kökünden geliyor. Bu kelime dönmek manasına gelir. İşte bunlar Mısır'da Mısır dinine yönelmişlerken Hazreti Musa önderliğinde tekrar hak dine yöneldiler, döndüler anlamında. Arapça bir köken bulmaya çalışmışlar. Nasara kelimesine Ensar kökünü getirmişler, Hristiyanlar için kullanılan. Ama eğer Kur'an-ı Kerim Yahudilerden bahsediyorsa, Hristiyanlardan bahsediyorsa, burada doğru yaklaşım bu kelimelerin o din mensuplarının literatüründe ne anlama geldiği üzerine yoğunlaşmalıdır. Yani İsrail kelimesine, Yahud ya da Hud kelimesine yahut Nasara gibi ehli kitapla ilgili kelimelere Arapça bir köken aramak yerine İbranice bir köken aramak daha doğrudur. O yüzden hani Kur'an-ı Kerim'de Yahud kelimesi geçiyor, Hud kelimesi geçiyor. Bu Arapça bir kökene dayanmıyor. Yahudilerin kendilerine verdikleri bir isim. Yani Kur'an-ı Kerim Yahudilerle ilgili yahut Hristiyanlarla ilgili bir kavram, yeni bir kavram oluşturma derdinde değil, cari olan kavramları kullanıyor. Cari olan kavramlar da bu din mensuplarının kendi dinlerine verdikleri isimlendirmeler oluyor. Bir başka kavram, özellikle Türkçe'de geçen çıfıt kavramıdır. Evliya Çelebi de olmak üzere başta bu kelime Osmanlı coğrafyasında sıklıkla kullanılmıştır. Çıfıt çarşısı, çıfıt kapısı, İstanbul'un böyle değişik yerlerinden bahsediyor Evliya Çelebi. Çıfıt kelimesi, Yahut kelimesinin Farsçalaşmış, daha sonra da oradan Türkçe'ye geçmiş halidir. Yani Yahut demek, yani Yahudi demek oluyor. Bir takım kavramlarda üzerine değinmek gerekir. Yahudilik deyince aklımıza ahit dini gelmeli. Yahudiler kendileriyle, İsrailoğullarıyla Tanrı arasında bir veya birkaç ahdin yapıldığını ve buna bağlı kaldıkları sürece Tanrı'nın seçilmiş halkı olmaya devam edeceklerini, üstün olacaklarını, bu ahde efendim sadık kalmadıkları durumda, isyan ettikleri durumda ya da ayrıldıkları durumda ise cezalandırılacaklarına inanıyorlar. O yüzden Yahudilik bir ahit dinidir. Yani nedir dediğimizde bir ahit dinidir. Tanrı ile İsrailoğulları arasında yapılmış olan bir takım ahitlerin varlığına inanırlar. Buna şey olarak, bununla ilişkili olarak kendilerinin seçilmiş olduğuna inanırlar. Yani Allah başka milletlerle ahit yapmadı, İsrailoğullarıyla yaptı. O halde İsrailoğulları Tanrı'nın seçilmiş, seçkin halkıdır. Peki Tanrı neden İsrailoğullarını seçmiştir diye sorarsanız bunun bir sebebi yok. Yani uluslar arasında onu seçmiştir. Yani İsrailoğulları çok üstün olduğu için de seçmiş olabilir onu veya hiçbir kritere bağlı olmadan da seçmiş olabilir. Bu konuda farklı farklı açıklamalar yapar size Yahudiler. Mesela bazıları der ki daha megalomanca bir bakış açısıyla aslında derler Tanrı İsrail oğullarını seçmedi. İsrail oğulları Tanrı'yı seçti. Bununla şunu kastediyorlar. Tanrı ismini bütün aleme ilan etti. Hiçbir halk onu kabul etmedi bu ismi. O ismi kabul eden sadece İsrailoğulları oldu. Biz onun ismini kabul ettiğimiz için Tanrı da bizi seçti ve özel halkı yaptı diye inanırlar. Ve dolayısıyla da kendilerini bu seçilmişlikten dolayı üstün görürler. Bu üstünlükleri aslında şimdiye kadar nispeten daha soft ifade edilen üstünlüklerdi. Neden? İşte biz üstünüz ama bu üstünlük ne manaya gelir? Sorduğunuzda size iki türlü cevap verirler. Bir, işte seçilmişlikten dolayı bir gurur vesilesidir bu. Öyle bir üstünlüktür. İki, hayır, başka bu seçilmişlik, bu üstünlük başka ulusların ışığı olma anlamında bir sorumluluktur diye bakacaklar. Fakat hani bizde bir söz var, insanı tanımak üç yerde tanırsınız diye, değil mi? Komşulukta, alışverişte, yolculukta. Bir de gücü elde ettiğinde diye bunu eklemek lazım. Son zamanlarda onu yaşadığımız olaylar bunu gösteriyor. Yani Yahudilerle Müslümanlar uzun zaman dost içinde yaşadılar. Yahudiler hiç zorluk çıkarmadılar. Neden? Zorluk çıkartma imkanları, potansiyelleri yoktu ki. Yani fakirsiniz, hiçbir şeyiniz yok, soruyorsunuz oruç tutuyorum. Yani zaten hani oruç tutmasan da yiyebileceğin bir şey yok. Bunun bir yani değerli bir şey mi? Evet, yani onu değerlendiriyorsunuz siz ama çok çok varlık içindeyken oruç tutuyorsa bir insan onun kıymeti daha başkadır. Şimdi zayıfsınız, güçsüzsünüz. Kavga bilmiyorsunuz, geliyor birisi size bir yumruk vuruyor, sabrediyorsunuz. Sabrediyorsunuz ama yani sabretmeseniz de yapabileceğiniz bir şey yok. Cevap verebilecek durumunuz yok. Bu sabır değil. Aslında bu tahammül oluyor. Sabır nedir? Sabır, ona cevap verme gücünüz, kudretiniz varken kendi nefsinizi tutmanızdır. Yani ondan daha güçlüsünüz, daha kudretlisiniz. Çevreniz daha geniş ama kendinizi tutuyorsunuz. Bu sabırdır. Yahudilerle ilgili olan şey bu yaklaşık 2000 yıllık hikaye. Onların böyle bir güçten mahrumken tahammüllerinden bahsediyor yani. İyi insanlar neden? İşte başka türlü davranma imkanları yok ki. Çünkü sürekli başka ulusların şeyi altında, boyunduruğu altında yaşamış olan insanlar. İnsanlık, mertlik şimdi ortaya çıkacak. Yani ellerinde güç varken insanca davranabiliyorlarsa insanlıkları o zaman ortaya çıkar. Herhangi bir halk için bu böyledir yani. Değil mi? O yüzden bu seçilmişlik anlayışı ne diyor şimdi? İnsansı varlıklarla biz savaşıyoruz diyor. Sizi ne yapıyor? Sizi bizi, sadece sizi bizi değil yani orada kastettiği aslında Gazeliler değil. Daha geniş bakarsanız bütün Müslümanlardır. Daha da geniş bakarsanız aslında Yahudi olmayan herkes insansı varlıktır. Sırası geldiğinde onlara da hangi ulus olursa olsun aynı şekilde davranacaktır demektir bu. Ama şimdi hani insanlar bunu bu şekilde değerlendirmiyorlar. Ya onlar herhalde Gazelilerle ilgili söylüyorlar diye düşün. Hayır, bu bir zihniyet. O zihniyetin arka planında olan şey Yahudi olmayan herkese karşı o davranış, o yaklaşım geçerli oluyor. Seçilmişliğin arkasındaki bir şey, bir düşünce de bu olmuş oluyor. Yahudilik deyince bir başka kavram karşımıza çıkan Bet Hamikdaş'tır. Arapçasıyla söyleyecek olursak bunun Beytül Makdis'dir. Hazreti Davud'un başladığı, Hazreti Süleyman'ın bitirdiği mabet Kudüs'te ibadetin merkezileşmesinin önündeki en büyük katkı ona ait. Fakat bu mabet M.Ö. 900'lerde yapılmış olsa yaklaşık M.Ö. 586'da yıkıldı ve 50 yıl sonra bir daha yapıldı. M.Ö. 520'lerde ikinci mabet buna. Ve bu da milattan sonra 70'li yıllarda malumunuz Romalıların bir isyanı bastırırken sebep oldukları yangında yandı ve yıkıldı. Sadece geriye bir duvarı kaldı, batı duvarı. Batı duvarı da öyle anlaşılıyor ki mabedin öz duvarı değil de bahçenin dışındaki ne diyelim o bahçe duvarı, istinat duvarı gibi bir duvar yani o. O kaldı geriye. Şimdi Mesih geldiğinde bu mabedin bir daha yapılmasını bekliyorlar. Yahudilikteki Bet Hamikdaş'ı bizde belki Kabe ile karşılaştırabilirsiniz. Karşılaştırabiliriz. Fakat mahiyeti daha farklıdır. Şunu kastediyorum. Varsayımsal bir şey söylüyorum size şimdi. Diyelim ki büyük bir deprem oldu ve Kabe yıkıldı ve yapılması da vakit aldı. 3-5 yıl. Biz bu 3-5 yıl içinde namaz kılmaya devam eder miyiz? Ederiz. Hacca gider miyiz? Gideriz. Ama tavafı nasıl yapacağız? Oraya, bulunduğu yere bir şekil çizilir, bir işaret konulur. Orada tavaf yapmaya devam ederiz. Kurban keser miyiz? Keseriz. Dolayısıyla Kabe yok diye bizim askıya alacağımız herhangi bir ibadetimiz olmaz. Kabe bizim için çok önemli ama hasbelkader böyle hani varsayımsal olarak konuşuyorum ve varsayımsal bir cevap veriyorum. Fakat Yahudilikte mabet olmadığı için askıya alınan ibadetler var. Nedir bu ibadetler? Hac ibadeti. Bugün Yahudilikte hac ibadeti yok. Normalde 3 bayram hacca gitmeleri gerekir. Yani Nisan'da, Mayıs'ta ve Eylül ayında. 3 kez belki. Hac vazifeleri var ama şu anda yapamıyorlar. Kurbanı hac zamanı Beyt Hamikdaş'ta yani Beytül Makdis'te kesilmesi gereken bir ibadet olarak gördükleri için şu anda kurban da kesmiyorlar. Ne zamandan beri? Milattan sonra miladi 70 yılından bugüne Yahudilerde hac ibadeti askıya alınmış durumda ve bununla bağlantılı olan zorunlu olarak ilişkilendirilen kurban ibadeti de askıya alınmış durumda. Ne zaman bu ibadetler yeniden ihdas edilecek? Mesih geldiğinde mabedi üçüncü kez yapacak. O zaman bu ibadetler tekrar yapılmaya başlanacak. Bir diğer kavram Yahudilikle ilgili ahit sandığı. Kur'an-ı Kerim'de ahit sandığından bahsedilir. Ama ilginç bir kelimeyle bahsedilir. Tabut olarak geçer. Sanduka, yani nihayetinde tabut da öyle bir şey. Ahit sandığı nedir? Ahit sandığı Yahudilerin en kutsal nesnelerinden bir tanesidir. Hazreti Musa'nın çölde yanında taşıdığı, dokunanın, yanlışlıkla değenin ölüme mahkum edildiği, yani ilahi bir ceza olarak öldüğü mucizevi, büyüsel bir şey yani. Bir cisim. Ve Yahudiler inanıyorlar ki Hazreti Musa aldığı vahyi yazdıktan sonra ahit sandığına koydu. Ama ilginç bir ifade var orada. Ahit sandığına koydu da demiyor da, bütün Tevrat'ın bütün cümlelerini yazdıktan sonra ahit sandığının yanına koydu diyor. Bu ifade ilgi çekici. Ya ahit sandığının yanına nereye koydu? Yani çölde 40 yıl boyunca dolaşacaksınız. Ahit sandığınız yanınızda olacak. İnsanlar dokunamazlar ona. Ahit sandığının altlarında böyle çubuk geçirmek için, demirden çubuk geçirmek için şeyleri var. Yuvaları var. Çubuklarla taşınıyor. Tabut gibi yani tam. Çubuklarla taşınıyor. Yani o kenarında bir yer yok. Kitabı koyabileceği tek yer var. Ahit sandığının içi. Ahit sandığının yanına bir şey koymak ne zaman mümkün olabilir? Ahit sandığının yanına bir şey koymak ne zaman mümkün olabilir? Bu Hazreti Musa'dan çok sonra, Hazreti Süleyman döneminde mabet yapıldığı zaman, Süleyman mabedi, bu mabedin içinde özel bir oda var. Kudüsül Akdes, Holy of Holies, yani kutsalların kutsalı, en kutsal oda. O kutsal odanın içinde ahit sandığı yerleştirilmiş. O odaya sadece baş kohen senede bir kez girebilir. Ahit sandığının içine değil de ahit sandığının yanına konulan bir ifade, Tevrat'ın ahit sandığının yanına konulduğunu söyleyen bir ifade hangi dönemde yazılmış olabilir? Bunu söylemeye çalışıyorum size. Bu ifade ancak Süleyman Mabedi yapıldıktan, Kudsül Akdes denilen o oda ihdas edildikten sonra orada işte ahit sandığı kondu, onun yanına da ahit şey konuldu, Tevrat konuldu diyebilirsiniz. Yani bu aşamayı yansıtır. Ama Tevrat'ın ahit sandığının yanına konulduğuna ilişkin ifade Tevrat'ta. Yani Hazreti Musa'nın kitabında. Ama ifade tarzı Hazreti Süleyman dönemini veya daha sonrasını yansıtıyor. Yani Hazreti Musa'dan 300 yıl sonrasını, 400 yıl sonrasını yansıtıyor. Yani bu cümleyi yazan kişi Hazreti Musa'dan 3-4 asır sonra yaşamış olmalı. Ama o cümleyi kime nispet ediyor? Hazreti Musa'ya nispet ediyor. Bunu niye yapıyor derseniz, bu apayrı bir tartışmanın veya işte konuşmanın konusu olacak. Yani elimizdeki Tevrat'ta Hazreti Musa döneminden çok sonrasına ait olan cümleler var. Ne gibi? Mesela Hazreti Musa'nın ölümünü anlatan Tevrat'ın son cümleleri gibi. Orada deniyor ki, Musa öldüğünde onu bizzat Tanrı gömdü. Bakın Hazreti Musa'ya verilen bir kitaptan bahsediyoruz. Musa'nın ölümü anlatılıyor. Onu bizzat Tanrı gömdü diyor. Ya İsrailoğulları onun ardından 30 gün yas tuttular diyor. 30 gün sonrasına geldi Hazreti Musa'dan sonra. Sonra da Yuşa kavmin önderi oldu diyor. Bunlar Hazreti Musa'dan sonraki 40. güne kadar giden şeyler. Bir Yahudi'ye sorsanız, deseniz ki Tevrat kime indirildi? Hazreti Musa'ya. nasıl oluyor da Hazreti Musa'nın kitabında Hazreti Musa'nın ölümü ve ardından yaşanan olaylar anlatılıyor? Bu nasıl bir kitap derseniz size iki cevap verir. Der ki bir, Tanrı'nın ilminde geçmiş, şimdi ve gelecek aynıdır. Bu izafilik bizde, yani ilmin geçmişe ilişkin olması, şimdiye ilişkin olması, geleceğe ilişkin olması insanla alakalı sınırlı olan varlıklar için söz konusudur. Zaman üstü olan bir varlık Tanrı için gelecek ilmi hal ilmi gibidir. Yani günümüz ilmi gibidir. Dolayısıyla Hazreti Musa'dan sonra olacakları Tanrı bilir mi? Bilir. Tanrı bu bilgisini Hazreti Musa'ya vahyedebilir mi? Eder. Böyle olmuştur der Yahudi size. Yani Allah Musa'nın ölümünü ve arkasından olacak olayları Hazreti Musa'ya vahyetmiş. Hazreti Musa da ağlaya ağlaya bu satırları kitabına yazmıştır der. Birinci açıklama bu. İkinci açıklama, Hazreti Musa'dan sonra kavmin önderliğini yapan kişi Yuşa aleyhisselam. Bizde Yuşa, onlarda Yeşu. O da bir peygamber ve Yahudi kutsal kitabında Tevrat'tan sonraki 6. kitap Yuşa kitabıdır, Yeşu kitabıdır. Peygamber olduğu için vahiy almıştır. Allah Teala Yuşa'ya işte Musa'nın ölümüyle ilgili o bir paragraflık, iki paragraflık kısmı vahyetmiş ve demiş, emir vermiş. Demiştir ki bunu Musa'nın kitabının sonuna yaz. Yuşa aleyhisselam da şöyle demedi herhalde. Ya benim o kitabın yazarı ben değilim. Benim şimdi oraya yazmam işte haksız yazarlık olur. Bilimsel etiğe uymaz falan diyecek hali yok. Emir emirdir. O da gereği yapmıştır diyecekler. İnanç olarak böyle. Fakat bu inanç bu konuda çalışan akademisyenleri, bilim adamlarını tatmin etmeyecek. Neden? Benim işaret etmek istediğim iki ifadeden dolayı. Tevrat'ı kimin yazdığı ile ilgili bu iki ifade çok önemli. Diyordu ki o son paragraflarda Musa öldü ve onu bizzat Tanrı gömdü. Sonraki cümle çok ilginç. Bugün bile mezarının nerede olduğunu kimse bilmiyor. Şimdi bu buradaki bile vurgusuna dikkat edelim. Bugün bile mezarının nerede olduğunu kimse bilmiyor. Ne demek bu? Yani Hazreti Musa öldüğünde gömülmüştü. O dönemin insanları mezarının nerede olduğunu bilmiyorlardı. Şimdi bak aradan şu kadar yıl geçti. Artık bunu yazan kişinin 100 yıl mı geçti, 200 yıl mı geçti, 50 yıl mı geçti, 500 yıl mı geçti? Orası muamma. Bugün bile mezarının nerede olduğunu kimse bilmiyor. Şimdi bu cümleyi artık şeye izafe etmenizin, Allah'ın ilmine izafe etmenizin veya Tanrı'ya izafe etmenizin imkanı kalmıyor. Devam ediyor. Hazreti Musa'dan sonra işte Yeşu, kavmin önderliğini ele aldı dedik demeden kısa bir süre önce diyor ki, Musa gibi Tanrı'nın yüz yüze görüştüğü, bildiği başka bir peygamber bir daha İsrailoğullarından çıkmadı. Bu cümle de Hazreti Musa döneminin cümlesi değil. Bu cümleyi yazan kişi Hazreti Musa'yı biliyor. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri de biliyor. Ve bir karşılaştırma yapıyor bize. Nice bak ondan sonra nice peygamberler geldi geçti gördük. Ama onun gibisi çıkmadı. Dolayısıyla bu cümle de Hazreti Musa döneminde yazılmış olamaz. Birkaç yüzyıl sonra belki yazılmış bir cümledir. Ama şu anki elimizdeki Tevrat'ta nerede bulunuyor bu? Hazreti Musa'ya nispet edilen o kitabın içinde bulunuyor. Dolayısıyla elimizdeki Tevrat'ın hani bozulmuşluğunu ifade eden başka pek çok şeyler var, deliller var. Onlara girmeyeceğim ama ayet sandığının yanına koydu cümlesi de Hazreti Musa Tevrat'ın bütün cümlelerini yazmayı bitirdiğinde bunu ayet sandığının yanına koyduğu ifadesi de Musa dönemine ait bir ifade olarak değerlendirilemez sevgili arkadaşlarım. Evet, ahit dini dedik, seçilmişlik dedik. Bir kavram daha var, menora. Yahudilerin sembollerinden bir tanesidir. Aydınlatan şey mumluk, şamdanlık demektir. Yedi kollu şamdan, altındaki 40 yıllık yolculukları boyunca İsrailoğullarının yanında bulunmuş en kutsal nesnelerinden bir tanesidir. Yedi kolludur. Ortadaki kol, yedi kol yedi günü temsil eder. Ortada, tam ortası Şabat'ı temsil eder diye açıklarlar. Yedi sayısı alemin yedi günde yaratıldığına işarettir diye açıklamalar yapılır. Bugün Yahudi, İsrail devletinin devlet armasında bu yedi kollu şamdanın bulunduğunu görürsünüz. Bir başka sembol de Magen David'dir. Davut yıldızı yahut Davut kalkanı. Bu da iç içe geçmiş iki üçgen, altı köşeli yıldız, altı köşeli yıldız olarak bilinen yıldızdır. Bizde genelde Yahudi sembolü olarak bilinir ve sadece Yahudi sembolü olarak algılanır. Fakat bu altı köşeli yıldız İsrailoğullarından önce ve işte İsrailoğullarından sonra pek çok başka kavmin de kullandığı bir semboldür. Hatta belki hatırlarsınız, 3-5 yıl belki daha fazla, 10 yıl kadar önce Sivas Üniversitesi, üniversitesinin bahçesine bir süsleme yaptı. Selçuklu motifleri yaptı. Yani Sivas deyince Selçuklu'ya kadar gidiyor tabii. Orada altı köşeli yıldızı da muhafaza etti. Bulundurdu yani o süslemelerin içine. Bizim camia ayağa kalktı. Dedi ki yani Sivas Üniversitesi'nde neler oluyor? Bu Yahudi sembolünü niye buraya koydular? Halbuki o Selçuklu'da kullanılan bir motifti. Hatta Osmanlı'da kullanılan bir motifti. Benim rahmetli kayınpederimin köyü Bursa'da Aksu Köyü. Aksu Köyü'nde Fatih Sultan Mehmet döneminden kalmış bir cami var. O camiyi restore ettiler. Aslına uygun olarak tavanda koca bir Magen David. Yani bir süsleme olarak o muhafaza edilmiş. Şimdi bizimkilere sorsanız derler ki vay elin gavuru mimar, Yahudi mimar tutmuşlar burada. İşte bak görüyor musun? O da şey yapmış. Kendi dininin sembol olarak buraya koymuş. Ya Mimar Sinan olarak biliniyor yani. Balkanlardaki pek çok camide de görürsünüz şeyleri. Eski camilerde. Altı köşeli yıldız. Ben küçükken hatırlarım. Bizim takkelerimizde de altı köşeli yıldız takke motifi olarak yapılırdı yani. O yüzden Yahudilere has, özgü, sadece onların kullandıkları bir sembol değil. Bu özellikle sihir, büyü işlerini yapanlar da bu sembolü kullanmayı çok severler. Ve şuna inanılır. Yani muhafaza işte şey yapacak size, bir muska yazacak. O muskanın içinde bu şekli kullanıyor ve diyor ki işte her yönden gelen kuzey, kuzeydoğu, kuzeybatı, güney, güneydoğu, güneybatı her yönden gelebilecek olan tehlikelere karşı bu seni korur şeklinde böyle bir anlayış var. Ama bugün Yahudi İsrail Devleti'nin bayrağı da iki çizgi arasındaki Magen David'dir. Aklımıza şimdilik şey deyince bu geliyor. Yıldızı görünce Yahudilik geliyor. Peki burada onların tabii resimlerini gösterecektim ben size ama slide imkanlarımız olmadı. Yahudi tarihi, kısaca bundan bahsetmem gerekir. Hızlı bir şekilde çıkabilirsek tabii oradan. Birkaç döneme ayırırız. Bir, atalar dönemi. Atalar dediğimiz Hazreti İbrahim'den Hazreti Musa'ya kadar olan dönemdir. Tevrat'ta kendisinden peygamber olarak bahsedilen ilk kişi Hazreti İbrahim'dir. Hazreti Adem'in ve Hazreti Nuh'un peygamberliğinden bahsedilmez. Başka peygamberlik anlayışı demişken, Hazreti Davut'un ve Hazreti Süleyman'ın peygamberliğinden de bahsedilmez. Bunlar kitabı olan ama peygamber olmayan kimselerdir. Bu bizdeki vahiy anlayışından da biraz farklı. Değil mi? Bizde kitabı varsa her peygamberin kitabı yoktur ama kitabı olan herkes peygamberdir. Bizim formül bu şekilde. Her peygamberin kitabı yoktur ama kitabı olan hepsi peygamberdir. Yahudilikte böyle değil. Orada her peygamberin elbette kitabı olmayacak, yeni bir kitap getirmeyecek ama kitabı olanların hepsi de peygamber değil. İşte Hazreti Davud, mezmurlar ona nispet ediliyor ama peygamber olarak görülmüyor. Hazreti Süleyman, Neşideler, Neşidelisi, Süleyman'ın özdeyişleri ve üçüncü bir kitap var ona nispet edilen ama peygamber olarak görmüyor. Yahudi kutsal kitabı üç temel bölümden oluşuyor. Birincisi Tevrat, Musa'nın beş kitabı. Ondan sonra peygamberler kitabı Nevi'im geliyor. Üçüncü bir bölüm işte Ketuvim, kitaplar. Yani peygamberlere ait olmayanların, peygamber olmayanların kitapları. Tora, peygamber kitapları, kitaplar. Şimdi bu bilgiye nispetle mezmurlar, yani bizim Zebur dediğimiz kitap, bu üçlü tasnifte nerede yer almalı? Tora, Hazreti Musa'nın kitabı, orayı çıkartıyoruz. Tamam, geriye Nevi'im ve Ketuvim kalıyor. Yani peygamber kitapları ve kitaplar. Zebur, Hazreti Davut'a nispet ediliyor. Davut peygamber değil. O halde onu, bu kitap nerede olamaz? Peygamber kitapları içinde olamaz. Nevi'im içinde değil. Nerede yer alıyor? Ketuvim içinde yer alıyor. Hazreti Süleyman'ın kitapları, ona nispet edilen üç kitap nerede yer alıyor? Nevi'im içinde değil. Ketuvim içinde yer alıyor. Dolayısıyla peygamberlik anlayışı bizden farklı. Başka ne farkı var hani bizden? Peygamberlerin masumiyeti açısından bir fark var. Hani bizim literatürümüzde genellikle peygamberlerin masumiyeti, onlara nispet edilen sıfatlardan birisi de ismettir. Bahsedilir. Ama Yahudilikte böyle bir anlayış, peygamberin günahsız olma gibi bir anlayışı söz konusu değildir. En büyük kim olduğu, en büyük peygamberin kim olduğu konusu tabii olarak bizimle onlar arasında ihtilaflı. Onlar doğal olarak kendi inançları gereği Hazreti Musa en büyük peygamber diyecekler. Bizimkiler de, biz de diyoruz ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam en büyük peygamber. Peki, her iki grup da kendi peygamberini en büyük peygamber görmesi açısından ortak bir noktaya vakıflar, sahipler. Bizde Hazreti Muhammed Aleyhisselam son peygamberdir, Hatemül Enbiya'dır. Fakat Yahudilikte Hazreti Musa Aleyhisselam son peygamber değildir. Hazreti Musa'dan sonra da pek çok peygamber gelmiştir. Son peygamber olarak da Malaki'yi kabul ediyorlar. Yani İsa'dan önce 3-4 asır önce peygamberlik artık sona ermiştir. Yahudiler Hazreti İsa'yı peygamber kabul etmezler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber kabul etmezler. Peygamberlikle ilgili anlayışları bu. Hani şöyle bir karşılaştırma yaptık. Saç ayağının üçüncü şeyini de söyleyelim. Yahudilikte en büyük peygamber Hazreti Musa. İslam'da en büyük peygamber Hazreti Musa, Hazreti Muhammed. Hristiyanlıkta en büyük peygamber. Hristiyanlıkta en büyük peygamber İsa diye isimimiz geliyor. Bir kısım Hristiyanlar da size bu konuda katılırlar. Ama çoğu Hristiyan der ki en büyük peygamber Hazreti Musa'dır. Niye? Çünkü Hazreti İsa'yı peygamberlik onların inancında kesmez. Yani onu o Tanrı olarak, Tanrı mertebesinde görmeyi tercih ederler. Yani peygamber olarak söylediklerinde de işte onun beşeri vasıflarından bir tanesi. Nasıl Adem oğluysa, Meryem oğluysa onun gibi peygamber. Yani o da insani vasfının bir özelliği ama Hazreti İsa deyince onların zihninde daha çok tanrılık vasfı ön plana çıkar. O yüzden Hazreti İsa'yı bir kenara bırakalım. Geriye kalan peygamberler içinde Hristiyanlara göre en büyük peygamber kimdir derseniz onlar size Hazreti Musa'nın ismini verirler. Hristiyanlar da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı tabii peygamber olarak kabul etmeyecekler. Fakat son peygamber kimdir diye sorarsanız Hristiyanlara o da çok çok ihtilaflı. Son peygamber kimdir? Hani en büyük peygamberi söyledi Hristiyan Efendi bize. Hazreti Musa dedi. Hazreti İsa'yı tanrılık mertebesine yükseltti. Eğer Hazreti İsa Tanrı ise Tanrı'yı gören, onun mesajını ileten havarileri doğal olarak onun elçileri, peygamberleri gibi olurlar. O zaman son peygamber kim? Havarilerin sonuncusu diyecek mesela. Son ölen. Bir başkası diyecek son peygamber kim? İncil yazarlarının son öleni. Herhalde mevcutlar içinde Yuhanna İncil'ini böyle söyleyebiliriz. Bir başkası diyecek ki hayır, işte 3. asırda kadar peygamberlik devam etmiş. Sonra sahte peygamberlikler ortaya çıkarınca teolojik olarak bittiği varsayılmıştır. Kabul edilmiştir. 3. asırda bitmiştir. Bir kısmı da veya çoğunluğu da diyecek ki hayır, peygamberlik hala devam ediyor. Bugün de peygamber gelebilir. Orta çağ boyunca da Katolik gelenekte, Ortodoks gelenekte şeyler, peygamberler ortaya çıkmıştır. Protestan gelenek zaten burada iyice artık kendisini sınırlandıran bir şey olmadığı için onlar da peygamber, din kuruculuğu, o yeni dini hareketlerin kurucularının her birisi peygamber olarak kabul edilmiştir. Fakat peygamber kelimesi Hristiyanlıkta bizdeki otoriteye sahip değil Hazreti İsa'dan sonra. Yani Hazreti İsa'dan sonra peygamberler gelebilir ama bizim anladığımız manada otorite sahibi peygamberler değildir bunlar. Sadece bir mesaj ileten kişilerdir. Bu mesaj da genellikle gelecekle ilgili mesajdan olabilir. Şimdi Yahudi geleneğinde Navi, İslam'da Nebi, peygamber için kullanılan kelimeler. Her iki kelimenin ortak olan bir şey var, manası var. Haber veren demek. Nebi, Arapça'da sıfat-ı müşebbehedir. Teknik olarak söyleyeyim. Hem ismi faildir hem ismi mef'uldür. Yani hem etken hem edilgendir. Yani haber veren veya haber verilendir. Peygamber, haber kendisine haber verilen, o da insanlara haber verendir anlamında. Peki neyi haber verir? Yani bir Yahudi'ye sorsanız veya bir Müslümana sorsanız peygamber neyi haber verir? Peygamber size gaipten haber verir. Peki gaip nedir? Gaip mesela Hazreti Adem'in yaşadıkları bizim için nedir? Gaiptir. Çünkü onunla ilgili yani arkeolojik bir şeyimiz yok. Hani başka türlü bir bilgi imkanımız yok. Gaip. Ama onunla ilgili biz bilgi nasıl yaratıldığını, işte sınanmasını, cennetten düşmesini, bunları gaipten haber verir. Geçmişten haber verebilir. Bana bugünden haber verebilir ama benim için gaip olabilir. Yani şu anda Amerika'da neler oluyor, bundan bahsediyorsa bu benim için şeydir. Gaiptir. Ondan haber verebilir. Mesela Hazreti Peygamber'e işte Rumların yakında zafer kazanacaklarının müjdelenmesi gibi, yakın, çok o dönemde yakın bir gelecekten bahsediyor. Çok ileri bir gelecekten bahsedilebilir. İşte kıyametin kopmasından önce neler olacağından bahsedebilir. Kıyamet koptuktan sonra neler olacağından bahsedebilir. Tanrı'dan bahsedebilir, bizim için gaiptir. Meleklerden bahsedebilir, şeytandan bahsedebilir. Bunları bizim duyumsamamız, fiziksel imkanlarımız açısından mümkün değil. Dolayısıyla Yahudi geleneğinde ve Müslüman geleneğinde peygamber gaipten haber veren kişidir. Kendisine de haber verilmiş, o da insanlara haber vermiştir. Fakat Hristiyan geleneğinde Hazreti İsa sonrası dönem için bu haber vermek kelimesi anlam daralmasına uğramıştır. İngilizcesi nedir peygamber kelimesinin? Prophet. Ne demek? Prophet. Pro ve fıt. Fıt haber. Pro. Pro önek olarak before demek. Yani önceden haber veren kişi. Yani gelecekten haber veren kişi demektir. Bakın, Yahudi ve İslam geleneğinde peygamber gaipten haber veren, bu gaip geçmişle ilgili olabilir, şimdiyle ilgili olabilir, gelecekle ilgili olabilir iken veya işte varlık düzeyimizin dışındaki varlıklarla ilgili algılayabileceğimiz başka varlıklar, algılayamayacağımız varlıklarla ilgiliyken Hristiyanlık bunu sadece neye sınırladı? Gelecekle ilgili bilgi vermeye sınırladı. Orta çağda pek çok aziz var mesela. Azizlikleri ilan edilmiş. Onlara diyorlar ki hani siz peygambersiniz. Onlar da tevazu yapıyorlar. Hayır, yani biz peygamber değiliz. Neden? Yani azizsin, işte keramet göstermişsin, şey yapmışsın, bir takım özellikleri var. Yok diyor, ben henüz gelecekten bir haber vermedim diyor. Yani peygamberliği sadece gelecekle ilgili haber vermeye. Aslında neye tahsis etmiş oldular? Birazcık kahinliğe, medyumluğa dönüştürmüş.
Profetes hocam zaten Yunanca. Profetes, kahin demek.
Evet. Gelecekten haber veren anlamında. Otoritesi artık kalmamış. Bir de peygamber gelebilir. Ne dedi mesela? 2050 yılında işte şöyle bir olay olacak. Büyük bir olay olacak. Şimdi 2050 yılı uzak. Bunu haber veren kişi peygamber mi değil mi? Bu gözlem altına alıyor bunu Katoliklerde, Ortodokslarda. Gözlemliyorlar. Benim bunu haber veren kişi olarak benim karakterimle ilgili araştırmalar yapıyor. Bu adamın ruh sağlığı iyi mi? İşte hastalıklı mı? Veya yanlış bir şeyi var mı? Yok. Sicilim temiz çıktı. O zaman gözlem altı. 2050'de dediğim çıktı. Beni peygamber olarak ilan edecekler o zaman. Ama ben bu olayı 2023'te söyledim. 2050'ye kadar ondan sonra ay yaş bir hayat yaşadım, serserilik yaptım, işte şey oldum, bu oldum. Yani ne kadar kötü şey varsa, hasret varsa bende. Ama 2050 yılında beni yine de ne yapacaklar? Peygamber olarak ilan edecekler. Yani benim hayatımın düzgün olması onlar için önemli değil. Böyle bir arada fark var. Atalar dönemi, Hazreti İbrahim'den başlıyor Hazreti Musa'ya kadar. Bu dönem şeriatın olmadığı, daha ziyade kabile tarzı hayatın devam ettiği dönem. Daha sonra Hazreti Musa ile yeni bir şeriat dönemi başlıyor. 40 yıl çölde dolaşmaları ve Hazreti Musa'dan sonra da vaat edilmiş topraklara girebilmeleri. Hazreti Musa'dan sonra olacak bu. Hazreti Musa vaat edilmiş topraklara giremedi. Neden? Yahudi inancına göre 40 yıllık o çöldeki hayatı boyunca işlediği bir günah nedeniyle Allah ona nasip etmedi. İsrailoğulları, Mısır'dan çıkan İsrailoğulları da şeye giremediler. Vaat edilmiş topraklara giremediler. Bu 40 yıllık süre içinde çölde öldü o insanlar. Çölde doğan insanlar yeni nesil şeye girdi. Vaat edilmiş topraklara girdi. Onların da bir şeyi, hani işledikleri bir günah var. Onları detay bizi boğacaktır. Şimdi onları söylemeyeceğim o yüzden. Hazreti Musa'dan sonra Yuşa Aleyhisselam'dan sonra bizde Talut, onlar da Saul. İlk kral, krallık binli yıllarda artık krallık kuruluyor. Talut, Calut, Davut, Tabut, Kur'an-ı Kerim'in aynı vezinle kullandığı dört kavram. Talut, Calut, Davut, Tabut. Tabuttan az önce bahsettik, ahit sandığıydı. Talut, Yahudi geleneğinde Saul, birinci kral. Calut, Yahudi geleneğinde Goliat. Bu krallık kurulduktan sonra, Yahudilerle işte komşu kabileler arasında büyük bir savaş oluyor. O savaşın en büyük askeri, en güçlü kuvvetli askeri ve işte mübareze oluyor. Yani savaş başlamadan önce düello. Bu Calut çıkıyor oraya, Goliat çıkıyor ve işte onun karşısına İsrailoğullarından hiç kimse çıkamıyor. Bir delikanlı buna cesaret ediyor ve Calut'u yeniyor. O kişi Davut ve krallığın ikinci kralı. Saul'dan sonraki ikinci kral o olacak. Dolayısıyla Talut, birinci kral, onun karşısına bir düşman askeri olarak çıkan Calut, Calut'u yenen Davut, bu şekilde üçlü bir isimlendirme söz konusu oluyor. Efendim, Hazreti Davut döneminde mabedin yapılması başlanıyor. Kudüs merkezi bir hal alıyor. Hazreti Davut'a kadar İsrail oğulları tarihinde Kudüs'ün herhangi bir önemi yok. Kudüs'ün önem kazanması orada mabedin inşa edilmesiyle başlıyor. Hazreti Davut'a kadar işte önceki kral Saul zamanında, daha önce hakimler döneminde, daha önce Yuşa Aleyhisselam döneminde Kudüs'ün başkent gibi bir fonksiyonu yok. Yani oraya başkent şeyi kazandıran Hazreti Davut oldu. Ama Hazreti Davut da işlediği bir günah yüzünden veya işte çok kan dökmesi sebebiyle mabedi bitirmek ona nasip olmayacak. Hazreti Süleyman'a nasip olacak. Hazreti Süleyman büyük, hikmetli kral. Fakat ben onu bizim Kanuni Sultan Süleyman'a yani onunla Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman arasında bir benzerlik kurarım. İkisi de zirveye işaret ederler. Ama bunlardan sonrası çöküştür. Yani çöküşün başlangıcıdır Osmanlı'da. Yahudilikte ise Kral Süleyman'dan sonra krallık ikiye bölünecek. Kuzey Krallığı ve Güney Krallığı olarak. İlk önce Kuzey Krallığı, İsrail Krallığı yıkılacak ve M.Ö. 587'de Babil sürgünü, Babililer Kudüs'ü alacaklar ve şeyi yıkacaklar, mabedi yıkacaklar ve sürgüne gidecekler. Şimdi bu sürgün Yahudi tarihindeki büyük rol olan, fonksiyonu olan sürgünlerden bir tanesi. Neden? Kimler sürgüne gitmiş olabilir? Yani Babil İmparatorluğu, İran merkezli bir imparatorluk, Irak merkezli imparatorluk geliyor. Filistin'de Kudüs'ü alıyor, mabedi yıkıyor. Oradan bir grup Yahudi'yi, önemli bir grup Yahudi'yi alıp imparatorluğun başkentine götürecek. Niye götürüyor ve kimleri götürmüş olabilir? Muhtemelen isyan çıkartma gücü, kudreti olan kimseleri göz önünde tutabilmek için, yani isyan arıza çıkartmasınlar bunu diye getiriyor. O yüzden şu önemli, sürgüne gönderilenlerin muhtemelen büyük bir çoğunluğu erkekler. Yani savaşma potansiyeline sahip olanlar. Şimdi bu bilgi burada dursun. Yahudilik nedir diye şimdi bir soru soracağız ya. Aklımıza gelen şeylerden bir tanesi de şuydu. Yahudilikte nesil babadan mı geçer, anneden mi? Anneden geçer. Ama bu daima böyle değildi. Daima böyle değildi. Hazreti İbrahim'den sonra kabilenin liderliğini kim aldı? Hazreti İshak aldı. Hazreti İshak'tan sonra kabilenin liderliğini kim aldı? Hazreti Yakup aldı. Hazreti Yakup'tan sonra Hazreti Yusuf aldı. Bakın babadan oğula geçti. Hazreti Davud'dan sonra Hazreti Süleyman geldi. Hazreti Süleyman'dan sonra en azından güneydeki krallığın şeyi onun oğlu oldu. Daha sonra onun oğlu oldu. Daha sonra onun oğlu oldu. Krallık boyunca böyle gitti. Ne zaman değişti bu sistem? Ne zaman değişti? Ne zaman bugünkü hali aldı? Peki, şunu da soralım. Bağlamadan önce konuyu. Kim Yahudidir? Bugün için kim Yahudidir? Yahudi bir anneden doğan kişi Yahudidir. Yahudi bir anneden doğan kişi Yahudidir. İdeal olan nedir? Babanın da Yahudi olması. Yani Yahudi bir anne ve Yahudi bir babadan doğan. Fakat anne Yahudi, baba Yahudi değilse tercih edilmez ama böyle bir evlilik varsa çocuk Yahudi olur. Baba Yahudi, anne başka bir ulustansa doğan çocuk Yahudi olmaz. İlla ne olması lazım? Annenin Yahudi olması lazım. O yüzden diyorsunuz ki hani Yahudilik anneden geçiyor. Fakat bu teolojinin tarih içinde kaybolmasının bir sonucu. Yani Yahudilerin yanlış bir aslında çıkarsamaları, hali hazırdaki yanlış bir uygulamaları. Nereden biliyoruz? Peki. Tarih bize teolojiyi düzeltme imkanı verebilir. Ne zamandan itibaren Yahudiler nesebi babadan çocuğa geçen değil de anneden çocuğa geçen bir şey haline dönüştürdüler? İşte bu Babil sürgününde. Babil sürgününde bir şey oldu, bir olay oldu. Ne oldu o? Kimler sürgüne gitti? Az önce söylemeye çalıştık. 100 bin kişi varsayımsal olarak söyleyelim sürgüne gitti. Bunun yaklaşık belki 75 bini erkekti. Çünkü problemli tipleri sürgüne dersiniz siz yani. Geriye 25 bin hani zorunlu olarak göç eden kadın var. Bunlar Babil'de bir sürgün hayatı yaşıyorlar. Eskiden herkes etraflarındaki herkes Yahudiydi. Filistin'de çok güzeldi, çok rahatlardı. Ama şimdi Babil'deler, azınlıklar ve bu azınlık içinde, 100 bin azınlık içinde nüfus dağılımı, kadın erkek eşitsizliği var. 25 bin kadın evlenmek isterse bir Yahudi koca bulabilir. Ama 75 bin erkek evlenmek istediğinde Yahudi bir kadın bulamayacak. Bu 75 binin ancak 25 bin şanslı Yahudisi kendisine Yahudi ırkından seçilmiş olan o ırktan bir eş bulabilecek. Ama geriye kalan 50 bine ya bekar kalacak ya da başka uluslardan kendilerine eş bulacaklar. O zaman sürgündeki hayatın hani formülünü oluşturalım. Her Yahudi kadının sürgündeki hayatta, Babil sürgündeki, her Yahudi kadının kocası da Yahudidir. Her Yahudi erkeğin karısı Yahudi değildir. Değil mi? Çünkü onların öyle bir imkanı yok. 25 bini Yahudi bir kadınla evlenebildi ama geriye kalan 50 bini Yahudi olmayanla. Bu formül önemli bakın. Her Yahudi kadın kendisine Yahudilerden bir koca buldu. O halde her Yahudi kadının kocası Yahudidir. Ama her Yahudi erkeğin karısı Yahudi değildir. Şimdi işte bu aşamada kendilerine Yahudi ırkını korumak için bir prensip koydular. Babadan oğula geçer kuralını değiştirdiler. Anneden çocuğa geçen bir kural haline getirdiler. Bu annenin yüceltilmesi anlamında değildi. Sadece pratik bir çözümdü. Eğer anne Yahudi ise doğal olarak onun kocası da neydir? Yahudidir. Anne Yahudi ise zaten baba da Yahudidir. Dolayısıyla bu çocuk Yahudi oğlu Yahudidir yani. Saf kan Yahudidir. Fakat babadan getirirse nesli, babası Yahudi. Çocuk Yahudi olabilir mi? Ama annesi belki Yahudidir, belki değildir. Onun çetelesini tutmak çok zor. Yani babanın yanı sıra o çocuğun hangi anneden, eğer birden fazla eşi varsa hangi anneden olduğunu da takip etme. Bu çok zor bir şey. O yüzden Babil sürgününde sistemi değiştirdiler. Dediler ki anneden geçer. Fakat bunu niçin yaptılar? Bakın bu ayrım çok önemli. Hikmet, kuralların hikmetleri çok önemli. Yani dini kuralların hikmetlerini kaybederseniz kuru bir şekilcilikten ibaret kalırsınız. Bugün Yahudilerin bu kuralla ilgili içine düştükleri handikap budur. Kuru bir şekilcilik. Kuralı ne olarak ezberledi? Anneden geçiyor. Fakat kural ilk ortaya çıktığında bu kural neyi sağlıyordu bize? Hem annenin hem babanın da Yahudi olduğunu temin eden bir kuraldı. Yani anne Yahudi ise doğal olarak baba da Yahudidir demekti. Çocuk da böylece Yahudi oluyordu. Fakat geriye ne kaldı kuralda? Şimdi Yahudilik anneden geçer. Baba Yahudi değilse tercih etmeyiz ama olduysa çocuk yine Yahudi olur. Halbuki sürgündeki Yahudi böyle demezdi. Sürgündeki Yahudi saf kanı muhafaza etmeye çalışıyor. Hem annenin hem babanın Yahudi olmasını şart koşuyordu. Bugün artık bu imkan ortadan kalkmamıştır. Yani şeriat başka bir hükme, içtihada dönüşmüştür. Veya işte hikmet unutulmuş, kural kalmıştır geriye. Hikmet unutulmuş, geriye kural kalmıştır. Mesela bunu nerede de görürüz biz? Geleneksel olarak Hristiyanlıkta ve İslam'da hani kadınların başını örtmesi istenir. Bu örtmenin hikmeti nedir? Saçın görülmesi değil aslında. Bu şu tüyle alakalı bir şey değildir. Bu muhtemelen cazibenin sınırlandırılmasıyla alakalı bir husustur. Fakat Yahudi, günümüz Yahudisi bunu kaybetti ve diyor ki saçın görülmesi. Saçın görülmesi. Ve sadece evli kadınlar için. Bakın, bekar saçını aşabilir Yahudi kadını bugün. Peki evlisi saçını sadece kocasına gösterebilir. Peki, yapan olmaz da bir kadın saçını kazıtsa, örtüsü olarak dışarıya çıkabilir mi? Evli bir kadın. Yahudi, evet çıkabilir. Neden? Çünkü saçını göstermiyor ya. Saçı yok ya. Saçı göstermiyor. Peki. Bu aşırı bir şey oldu. Çözüm oldu. Daha sempatik bir çözümü de var bunun. Evli bir kadın peruk taksa caiz midir? Yahudiler der ki caizdir. Neden? Çünkü kuralı neyle sınırlandırdı? Bakın hikmeti kaybetti, şekilciliğe düştü. Şekil nedir? Tüyün gösterilmesi. Kendi saçını göstermiyor ya. Üstünde şey var, peruk var, tamam caizdir. Peki, kendi saçı çok çirkin. Peruksa çok alımlı. Caiz mi? Caiz tabii. Bakın, şeyi söylemeye çalışıyorum. Hikmet, yani Allah Teala hikmetsiz bir emir vermez. Bir emir verdiyse bunun insanlık için bir faydasının, bir manasının olması gerekir. O hikmeti kaybettiğimiz zaman kuru bir şekilcilikten ibaret kalır din ve o da bizi şeye sevk eder. Yanlış hükümlere sevk eder. Tamam. Tebliğde de bulunmuşlar. Şimdi başka bir şey, Yahudilik nedir? Yahudilik milli bir dindir. Ama hep böyle miydi? Değildi. Nereden biliyoruz? Hazar Türklerinden biliyoruz. Eğer milli bir din olsa Hazar Türkleri Yahudi olamazdı. Başka Zenci olan Yahudiler var. Yahudi Kürtler var. Yahudi Araplar var. Demek ki tarihin belli başlı dönemlerinde bu şeyler misyoner bir karaktere sahip olmuş Yahudiler yahut başka milletlerden bu dine girişlere mani olmamışlar. Bugün Yahudiler şey yapmazlar, hani tebliğde bulunmuyorlar. Ama Yahudi olmak isterseniz olabilir misiniz?
Bir erkekseniz evet.
Nasıl?
Bir erkekseniz olabilirsiniz.
Kadınsa olmaz mı?
Sonradan olmaz.
Evet, olursunuz. Yahudi olursunuz. Reformistseniz akşamdan sabaha hemen reformist Yahudi olabilirsiniz. Onlar için dini kurallar çok önemli değildir. Hemen sizi Yahudi yaparlar. Ama geleneksel, Rabbani, Ortodoks Yahudiler için ise bir eğitimden geçmeniz gerekir. Bu bir yıl, iki yıl sürebilir. Ondan sonra eğer o eğitimi başarıyla bitirirseniz, sizin gerçekten samimi olarak Yahudi olmak istediğinizi düşünürlerse, o bir iki yılın sonunda sizi Yahudi yapabilirler. Ama bu bir daha sizi zorlayacak olan bir süreçtir.